Ayrım 2.
Özürlülerin yaşama hakkının bugünkü boyutu. Şunu itiraf etmek gerekir ki, 20. asrın ortalarından sonra sosyal devlet yapısına kavuşan Batı ülkeleri, bugün geçmişin günahlarını adeta çıkartmak istercesine, özürlülere değişik alanlarda birçok sosyoekonomik haklar tanımaktadır. Özürlüler adına bütün bu müsbet gelişmelere rağmen kötü ekonomik gidişatın devam etmesiyle bilhassa ağır derece özürlü ve genelde yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri rahatsız eden üzücü teşebbüsler ve düşündürücü gelişmeler de yaşanmaktadır. Bunlardan en önemlisi şüphesiz ki ferdin temel haklarından sayılan yaşama hakkı konusu üzerinde yapılan ciddi tartışmalardır. Bakıma muhtaç özürlü insanların yaşama hakkını çok gören görüşler de ne yazık ki kendilerini biyoetikçi, biyoloji etikçisi olarak takdim eden yine pozitivist bilim adamları tarafından öne atılmaktadır. Bu görüşlerin öncülüğünü üstlenenlerden birisi de Avustralyalı tıp etikçisi Peter Singer'dir. Özürlülerin yaşamalarına kanuni sınırlamalar getirilmesi gerektiğini savunan Singer, görüşlerini kabul ettirebilmek adına ahlak ve toplum değerleri bakımından çok kaygı verici bir yaklaşımla insan ve şahıs kavramlarını birbirinden ayırma gayretlerinde bulunmaktadır. Ona göre ağır derecede özürlü ve bakıma muhtaç bir insan, konumu ve fonksiyonu gereği şahsiyetten ve haysiyetten uzak bir hayat yaşamaktadır. Dolayısıyla normal insani vasıflarını ve yeteneklerini yitirmiş bir insan, yaşama hakkından da mahrum edilmelidir. Singer, bir yazısında açıkça şunları dile getirmektedir. Sakat olarak dünyaya gelen bebeklerin ötenazisi, kimseye danışılmadan aktif olarak öldürülmesi. Burada yeterince müzakere edilmeyecek kadar girifttir. Ancak meselenin özü tabii ki bellidir. Özürlü bir bebeğin öldürülmesi moral, değerler açısından bir şahsın öldürülmesi ile kıyaslanamaz. Haddi zatında bu öldürme işlemi çoğu kez haksız bir eylem bile sayılmaz. Bu açıklamaların perde arkasında aslında maddeci, hedonist ve faydacı bir dünya görüşünün sosyal hayata somut bir şekilde nasıl yansıdığını görmek mümkündür. Nitekim Singer, ekonomik rasyonaliteye dayanan pozitif dünya görüşünü aşağıdaki beyanından da anlaşılacağı gibi hiçbir surette gizlememektedir. Eğer sakat bir çocuğun öldürülmesi, sağlıklı olarak doğacak başka bir çocuğun mutluluğuna daha çok katkı sağlıyorsa, mutluluğun toplam değeri sakat çocuğun öldürülmesinden dolayı daha da artacaktır. Sağlık hizmetlerinin öncelikli olarak özürlü olmayan sosyal gruplara ve özellikle genç insanlara götürülmesi gerektiğini savunan Singer'ın görüşleri ne yazık ki aile mefhumunun ve bununla birlikte sosyal dayanışmanın kaybolduğu çağdaş toplumlarda revaç görmektedir. Örneğin Çin'de 1 Temmuz 1995'ten beri yürürlükte olan Irk Temizliği ve Koruyucu Sağlık Kanunu, özürlü doğabilecek bebeklerin kürtaj yoluyla alınmasını mecburi kılarken, bilhassa zihinsel özürlülerin evlenmelerini de yasaklamaktadır. Almanya'da ise yaşlı bir özürlünün ölümüne, isteği doğrultusunda dahi olsa fiili yardımda bulunmak suç sayılırken, kişinin isteğe bağlı ölümüne dolaylı olarak yani pasif yardımda bulunmak, mesela zehir temin etmek gibi, suç teşkil etmekten çıkmıştır. Buna göre özürlü, başkasının fiili yardımına ihtiyaç duymadan, misal verdiğimiz üzere zehri kendi arzusuyla içerek ölümüne bizzat kendisi sebebiyet verdiği için öldürücü maddeyi sağlayan hekim veya bakıcı bu yardımlarından ötürü mesul tutulmayacaktır. Hollanda'da ise pasif ötenazinin yanında belirli şartlar çerçevesinde aktif ötenaziye de cevaz verilmektedir. Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler. Ceza muafiyetinin ötenaziye teşvik ve ikna için de geçerli olması için Avrupa çapında insancıl ölüm maskesi altında çalışmalar yapılmaktadır. Bununla ilgili olarak Avrupa Cemaatler Komisyonu 1988 yılında koruyucu tip adı altında bir proje geliştirmiştir. Koruyucu tıbbın gayesinin insanları genetik yapının özelliklerinden kaynaklanan ve değişik hastalıklara sebebiyet verebilecek risklerden korumak olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla genetik yapıdan ötürü yeni nesillere değişik hastalıkların bulaşmaması için her türlü tıbbi tedbirin alınması da mümkün kılınmalıdır. Böyle bir projeye ırsi istidadın korunmasına yönelik tıbbi müdahaleler programı şeklinde bakmak mümkün gibi görünse de temiz ve sağlıklı bir toplumun oluşması hedeflendiğinden, projenin asıl hedefinin sosyal maliyetleri gittikçe artan ve özürlülerin de içinde yer aldığı aciz insanların sayısını toplum içinde azaltmak olduğu da gözden kaçmamaktadır. Toplum içinde özürlülerin sayısını azaltma teşebbüsü sadece düşünce boyutuyla da kalmamaktadır. Avrupa Parlamentosu 1988 yılında atipik çocukların sayısının azaltılması adı altında bir kanun tasarısı sunulmuştur. Bu tasarının birinci maddesinde şu ifadeler yer almaktadır. Tedavi edilemeyen bir özürlülükten dolayı ömür boyu şahsiyetli bir hayat sürdürememesi önceden belirlenen ve 3 gününü doldurmamış bir çocuğun hayatının idamesi için gerekli olan bakımını reddeden bir hekim ne suç işlemiş ne de kanuna aykırı bir harekette bulunmuş olur. Bir başka ifadeyle bu tasarı ile özürlü olarak doğan çocukların yaşama hakkı daha doğar doğmaz ellerinden alınmak istenmektedir. Avrupa Konseyi'nin 1994 tarihli biyoetik tasarısını da bu arada zikretmekte fayda vardır. Bu tasarıya göre tüpte meydana getiren embriyonun üzerinde 14. gününü aşmadığı müddetçe deneylerin yapılabilmesine müsaade edilmektedir. Ayrıca özürlü ve aciz insanların da tıbbi araştırmalar kapsamına alınmaları öngörülmektedir. Tasarı, tıp dalındaki bilimsel araştırma zaruretinin önemini vurgulayarak, muhatapların veya yakınların onayını almadan bile özürlülerin üzerinde tıbbi deneylerin yapılmasını öngörmektedir. Bu gibi teşebbüslerin, aklı selim sahibi kişilerin yoğun eleştirileri ve protestoları sayesinde şimdilik bir sonuç vermemiş olduğunu görüyoruz. Avrupa Konseyi biyoetik tasarısını kabul etmezken Avrupa Parlamentosu'na sunulan atipik çocukların sayısının azaltılması ile ilgili kanun tasarısı üzerindeki tartışmalara devam etmektedir. Sonuç: Batı dünyasında temel ahlaki, insani ve manevi değerlerin materyalist düşüncelerin karşısında gittikçe erozyona uğraması neticesinde toplumun en zayıf kesimleri bundan en fazla zarar görmektedir. Hele hele post-endüstriyel, sanayi sonrası ve modern toplumların vazgeçilmez bir kültü haline getirilen yüksek performans beklentisinin karşısında özürlüler adeta fayda sağlamayan lüzumsuz varlıklar olarak görülmeye başlanmıştır. Özürlülerin yaşama hakkının tartışılabilir olması aslında Batı toplumları için yeni bir olgu olmadığını rahatlıkla söylemek mümkündür. Orta çağda cehaletin ve batıl inançların gölgesi altında aciz insanlar diri diri yakılmıştır. Yüzyıl evvel aynı teşebbüsler sosyal darwinizm veya öjenik maskesi altında yeniden hayatiyet bulurken bugün bu niyetler daha masummuş gibi görünen biyoetik tartışmaları çerçevesinde dile getirilmektedir. Bilindiği gibi sosyal darwinizm, tabiatta olduğu gibi toplumlarda da kıyasıya bir var olma mücadelesinin yapıldığını veya yapılması gerektiğini ileri sürer. Bu itibarla sosyal mücadele bir tekamül şeklinde cereyan ederken bu süreçte tabii ayıklanma yoluyla güçlüler hayatta kalır, zayıflar, acizler ve sisteme ayak uyduramayanlar yok olup giderler. Biyoetik ise toplumun sağlıklı insanlardan oluşması için gerektiğinde bu şartlara haiz olamayanların modern tıp teknolojisi sayesinde insancıl yöntemlerle öldürülmesini savunmaktadır. Bizim medeniyetimiz ve toplum değerlerimiz açısından bu meseleye baktığımızda insan hayatının her fert için çok önemli bir yer teşkil ettiğini görürüz. Yaratılmış olması hasebiyle insan hangi felaket veya hastalık ile karşı karşıya gelmiş olursa olsun ölümü asla hak edemez. Bir özürlünün hayattaki mücadelesi kendisi ve yakınları için zor olsa bile varlığı topluma ve devlete sosyal yükler bile getirse kimse kendisinin böyle bir eğilimi veya isteği bile olsa hayatına son veremez. Buna başta dinimiz cevaz vermemektedir. Maddeci dünya görüşüne sahip tıp etikçileri, insancıl ölüm gibi kulağa hoş gelen ifadeler kullanarak birlikte dayanışma içinde yaşama ve yaşatma kültürü yerine öldüren kültürü benimsemelerini toplumların geleceği açısından sağlıklı bir gidişat olarak görmek mümkün değildir. Çünkü öldürme hakkını istemek, tıbbın hayat verici istikametinden vazgeçmek anlamına da gelmektedir. Özürlülerin değil hayatına son vermek, onların toplumla iç içe olmalarını ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek hepimizin görevi olmalıdır. Özürlülüğün tanımlanmasındaki sosyal faktörlerin önemi. Seyyar Ali, Özgürlüğün Tanımlanmasındaki Sosyal Faktörlerin Önemi, Saray Rehabilitasyon Dergisi Sayı 2, Nisan-Haziran 1999. Özürlülük, son derece dinamik bir yapı yanında kendi içinde önemli farklılıklar barındıran bir nitelik taşımaktadır. Ülkemizde henüz ağır özürlülük, psikolojik özürlülük gibi alanlarda farkındalık oluşturulmamıştır. Doktor Mehmet Aysoy. Aysoy Mehmet, Avrupa Birliği sürecinde özürlüler politikası, Açık Kitaplar, Aralık 2004, İstanbul, sayfa 85. Konuya genel bir bakış. Özürlü vatandaşlarımızın değişik sorunlarını tespit edebilmek ve bunun yanında onların özel durumlarına uygun olarak geniş kapsamlı ve etkili politikalar oluşturabilmek için ilk önce özürlülerimizin sayısını ve spesifik olarak da bunların içinde yer alan özürlü grupların dağılımını zihinsel, işitme, ortopedik, ruhsal ve birden fazla özürlü gibi bilmemiz gerekmektedir. İşte tam burada belirli özürlü grupların içinde dahi çok girift bir manzara ortaya çıktığından özürlünün veya özürlülüğün tanımı önem kazanmaktadır. Özürlülerin boyutunu ve niteliğini bilmek, sosyal hizmetler, sosyal yardım ve bununla ilgili olarak stratejik planlama metotlarını tespit etmek gibi birçok alanda bir sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir konudur. TC anayasada ifadesini bulduğu şekilde demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet olması münasebetiyle TC'de özürlü hakları anayasanın değişik madde başlıkları altında teminat altına alınmıştır. Bakınız bu konuda TC anayasası 1982 kanun No. 27091 madde 5, 17, 42, 50, 56 ve 61. Bu gerçeğe rağmen ne genel nüfus sayımında ne de kamu destekli özel veya resmi anketler yoluyla gerekli istatistik bilgiler elde edilebilmiştir. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın saptadığı ölçülere göre dünya nüfusunun gelişmiş ülkelerde %10'u herhangi bir özürlülüğü ve %1'i de iş gücü kaybı sebebiyle tıbbi ve mesleki rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır. Avrupa Birliği, AB ülkelerinde 30 milyonun üzerinde özürlü yaşadığına göre bu oranın AB için isabetli olduğunu söyleyebiliriz. Elger Rüttgard, Seiglind, Integration Behinderter, Der Textor, Martin, Sozialpolitik, Westdeutscher Verlag, Hof 1997, sayfa J88. Ancak bu oran ülkelerin gelişmişlik durumuna göre değişebilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için bu oran %12'dir. Buna göre ülkemizde takriben 7 milyonun üzerinde özürlü insanımız vardır. Türkiye'deki trafik ve iş kazalarının fazlalığını ve yaklaşık 10 yıldan beri devam eden terörün yanında ülkemize has bazı sosyal faktörleri, akraba evliliği, doğum öncesi ve sonrası, ana bebek ilişkisinin sağlıksız olması, yetersiz ve düzensiz beslenme vesaire de dikkate alırsak, ülkemizde belki de bu rakamın üzerinde özürlümüz yaşamaktadır. TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın 2002 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiği Türkiye Özürlüler Araştırması'nın 2003 yılında açıklanan sonuçlarına göre ülkemiz nüfusunun %12,29'unu özürlüler oluşturmaktadır. Aynı araştırmada kadın özürlülerin oranının %13,45, erkek özürlülerin oranından %11,10 daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Nüfusun özür gruplarına göre dağılımı ise şu şekildedir. Ortopedik özürlüler, sakatlar toplam özürlülerin %1,25'ini, görme özürlüler, körler %0,60'ını, binde 60'ını, işitme özürlüler, sağırlar %0,37'sini, binde 37'sini, dil ve konuşma özürlüler, kekemeler %0,38'ini, binde 38'ini, zihinsel özürlüler %0,48'ini, binde 48'ini, ruhsal ve süren kronik hastalığı olanlar %9,70'ini oluşturmaktadır. Birden fazla özrü olanların oranı ise %11,40'tır. Özürlülerin sayısal boyutu ile ilgili sorunları kısaca dile getirdikten sonra makalemizde ülkemizde özürlünün tanımında yaşanan sorunları ve bununla ilgili olarak da dikkate alınması gereken sosyal faktörleri ele alacağız. Özürlünün tanımındaki sorunlar. Özürlüler için eskiden beri sakat ve veya yakın geçmişte sakat yerine daha fazla engelli kelimesi kullanılmaktaydı. Ülkemizde yapılan yeni düzenlemelerle özürlünün tanımı yeniden gözden geçirilmiş ve daha kapsamlı hale getirilmiştir. Daha önceden özürlü, bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu ve bozukluğu sonucu, toplumsal rolünü gerçekleştirebilmesi için bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi. 27.1983 tarih ve 28.28 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu madde 3C olarak ele alınırken bugün doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişi. 30.05.1997 tarih ve 572 sayılı KHK'nin 5. maddesi ile 28.28 sayılı kanunun madde 3C'nin değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kanaatimce bu tanımlama çok geniş kapsamlı olmakla birlikte bütün özürlüleri aynı kefeye koyar niteliktedir. Mesela özürlünün bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine gerçekten ihtiyaç duyup duymayacağı, özürlünün anatomik, bedensel ve organik bozukluğundan ve veya eksikliğinden ziyade fonksiyonel yetersizliğin hangi boyutta ve derecede olması ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla her özürlünün mutlak olarak bakıma muhtaç olduğunu iddia edemeyiz. Çünkü ağır derecedeki özürlüler dahil temel ihtiyaçlarını giderme bakımından destekleyici araç gereç yardımıyla da olsa birçok hareket yapabilme yeteneğine ve şansına sahiptirler. Bundan dolayıdır ki yapılan tanımlamanın aksine özürlülerin belirli kesimi her yerde ve her zaman sürekli olarak başkalarının yardımına, himayesine ve bakımına ihtiyaç duymamaktadır. Schumann, Yesin ve diğerleri. Flekever, Schisserung, Midana, Verlang, Aarau, I995, sayfa 38. Özürlünün tanımında dikkate alınması gereken sosyal faktörler. A. Bakıma muhtaçlık. Bakıma muhtaç durumda olan bir özürlünün tanımı Türkiye'de henüz geliştirilmemiştir. Buna karşılık Batı toplumlarında bakıma muhtaç kişi genel olarak bir insanın günlük hayatına ait her zaman tekerrür eden olağan ve bedene ait bazı basit hareketlerin ifasında örneğin giyinme, yeme içme, beden temizliği, tuvalet ihtiyacını giderme, başkalarının fiziki yardımına sürekli olarak ihtiyaç duyan aciz insan olarak tarif edilmektedir. Hop ve Christian Die, Plage Verschusserung, Verlag Aktuell München, 1993, sayfa 21. Bu noktadan hareket ederek başkalarının yardım ve bakım hizmetlerine ister istemez ve zorunlu olarak ihtiyaç duyan aciz insana bakıma muhtaç kişi, eğer bu kişi özürlü ise bakıma muhtaç özürlü olarak tanımlamakta fayda vardır. Daha somut bir ifadeyle özürlülüğün doğuş sebebine bakılmaksızın başkalarının desteğine ihtiyaç duymadan hayatın idamesi için yapılması zaruri olan temel iş ve görevlerini kendi kendine yapma kabiliyetine ve gücüne sahip olmayan bir insan bakıma muhtaç özürlü sayılmaktadır. Dilik Sait, Sosyal Güvenlik'te Yeni Bir Sosyal Sigorta Kolu, Bakım Sigortası, Kamu İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Ankara, 4, sayı 3, Ocak 1998, sayfa 8. Avrupa ülkelerinde yaşayan özürlülerin bakıma muhtaçlığı yanında bakıma muhtaçlık dereceleri, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, nakdi ve aynı yardımlar ve sosyal hizmetler, rehabilitasyon, sağlık ve bakım hizmetleri açısından son derece önemlidir. Birbirinden bazen çok farklı da olsa birçok Avrupa ülkesinde bakıma muhtaçlık riskine karşı sosyal güvence sistemleri oluşturulduğundan bakıma muhtaç hale gelen özürlülere bakıma muhtaçlık derecelerine göre sosyal güvenlik alanında değişik haklar tanınmaktadır. Dolayısıyla bakım hizmetlerinin ve sosyoekonomik imkanların adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine iletilebilmesi için bakıma muhtaçlığın yanında bakıma muhtaçlık derecesinin tanımı ve saptanması yönünde geliştirilmiş teknikler ve kriterler kullanılmaktadır. Seyyar Ali, Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği, Sakarya Üniversitesi Matbaası, Adabasır, 1998, sayfa 166-174.